Ayrım 37, Romanov Komplosu Glenn Mead, sayfa 477. Bugün, 118. Kısım. Yağmur dinmişti. Yakov sönmeye yüz tutmuş, ateşi bir kütükle besleyince şömine kıvılcıma boğuldu. Şimdi artık sonunu biliyorsunuz. Şiddetli ve çok kanlı bir son olduğuna kuşku yok. Ama tarihin yazdıklarına pek benzemediği de kesin. Tabii Romanovların öldürülmesiyle ilgili çok güvenilir bir açıklama olmadı hiç. Öykü hep belirsizdi. Sonunda bulunan kemikler var ama aileden iki kişininkilerin dışında. Sonra infazcıların yılların geçmesiyle birlikte değişime uğrayan itirafları. Bir de o gece olanlarla ilgili kimileri çılgınca, bazıları inanılır sürüyle tahmin. Gerçeğin nerede başladığını, sahteciliğin nerede bittiğini belirlemek bile çoğu zaman güç oldu. Bana baktı. Ama size şunu kesin olarak söyleyebilirim. Öykü Anastasya'nın ve Alexei'nin hemen ölmemesiyle sona erdi. İnfazcıların yazılı ifadeleri de aynı şeyi doğruluyor. Bir de öykünün sonunda Anastasya ailenin geri kalanıyla birlikte gömülmedi. Bir an durakladı. DNA uzmanları istedikleri kadar kuram geliştirsinler ama daha sonra bulunan kemiklerden herhangi birinin ona ait olduğunu hala kesin olarak söyleyemiyorlar. Bundan sonra söyleyeceklerinden de kuşkuluyum. Kendimi sersemlemiş hissettim. Sizin anlattıklarınızın doğru olduğunu nereden bileyim? Yakov bir elini kalçasına dayayarak kalktığında güçsüz görünüyordu. Eğer bakmak zahmetine katlanırsanız gerçek hemen orada. İddialarımın her biri kanıtlanmış durumda. Sesindeki inanç belirgindi. Nasıl? Yuri Andreev, Joe Boyle, Hanna Vilkov, Lydia Ryan, Leonid Yakov, Philip Sorg. Bunlar hep gerçek insanlar. Üstelik gerçeğin yüzünüze aykırdığı o kadar çok ipucu da var ki görmek için bakmanız yeterli. Nereden başlayayım? Rafların birinden bir defter alıp bir sayfasını kopardı. Bu insanlarla başlayın. Anlattığım öyküyü doğrulayacaklardır. İpatyev evinin 1977 yılında bir gecede yerle bir edildiğini bildiğinizden eminim. Yıkılma emrini o dönemin KGB başkanı, daha sonra da Komünist Parti Genel Sekreteri olan Yuri Andropov vermişti. O konağın hiç de ilgi odağı olmadığını düşünürseniz bu yıkım emri kafaları karıştırıyor. Ama konağın yıkılmasının üzerinden 2 yıl bile geçmeden Romanov cesetlerinden ilki bulunuyor. Daha önceki 60 yıl boyunca hiçbirinin bulunamadığına bakıp ne tesadüf diye düşündüm. Elindeki kağıdı uzattı. Üzerinde bir isimler listesi ve uluslararası telefon numaraları ve adresler vardı. İçlerinde Rus, Amerikan, İngiliz alan kodları olduğunu gördüm. Yakov belli belirsiz gülümsedi. Her şey ipuçları bulmaya bakıyor doktor. İnanmamız istenenden farklı bir öyküyü işaret eden su götürmez ipuçları. Uçak yolculukları gerekecek ama havada geçireceğiniz zamana değeceğinden eminim. Dilimin ucunu yakan soruları sordum. Peki bir de Berlin'de bir kanaldan kurtarılan ve çok kişinin Anastasya olduğuna inandıkları kadın, Anna Anderson, onu da açıklayacağınızı söylemiştiniz. Onun da gerçeği ortada. Hepimizin inandığı, kurgulanmış gerçekten söz etmiyorum. Bulduğum ceset Lydia'nın cesediydi değil mi? Evet, Rusya'da öldü. Nasıl? Ona ne oldu? Soracak o kadar çok sorun vardı ki ama sormaya fırsat bile bulamadan elimdeki kağıdı işaret etti. Bu insanlarla konuşun. Çoğu konularında uzman kişilerdir. Bazıları bazı konularda kuşku duysalar da resmin tamamını göremiyorlar. Ama yapbozun tek tek parçalarından haberleri var. Size bahsettiğim sırlardan ve yalanlardan demek istiyorum. Bu insanları bulun, söyleyeceklerine kulak verin. Ya sonra? Ondan sonra yine buraya gelin. Öykü daha bitmedi. Toronto Uluslararası Pearson Havaalanı'ndan Woodstock adlı zarif Victoria dönemi kasabasına gitmek için 130 kilometrelik yol boyunca Joe Boyle'ı düşündüm. Londra'da 1923 yılında gömüldüğü Hampton Hill mezarlığındaki naaşı alınmış ve 1983'te Kanada'ya, doğduğu köye getirilmişti. Woodstock hala Boyle'un torunlarından bazılarını barındırıyordu ama Frank Evans onlardan değildi. Kırışık ve çıkık alınlı, bilim insanını andırır, zayıf biri olan Evans, uzun zamandır Boyle'ın maceralarına hayranlık duyan eski bir tarih öğretmeniydi. Benimle birlikte Van Sitar Caddesi'ndeki Presbiteryen mezarlığına yürüdüğünde hava güneşliydi. Granitten yapılmış yeni bir taş Boyle'ın mezarını belirtiyordu. Romanovların ve Boyle'ın dostu olan Romanya Kraliçesi Mary'nin armağanı mezar taşı ve vazo kaldırılmış ve bir yerel müzeye taşınmıştı. "Ona Klondike Joe Boyle adını takmışlardı," dedi Evans. "Macera romanından çıkmış gözü pek biriydi. Onun için olduğundan da büyük demek haksızlık olur. Boyle hayranlık duyulacak biriydi. Hayatında birçok kitabı doldurmaya yetecek maceralar yaşamış bir insandı." Eğildi, eliyle mezar taşının üzerindeki çakılları süpürdü. Ama tarihi onu çoktan unuttu bile. Hakkında anlatılan bütün o öyküler, Rusya'da yüzlerce ajanlık bir casus ağı kurması, imparatorluk ailelerinin kaçmasını sağlaması gerçek. O casusluk ağı Amerika, Fransa ve İngiliz hükümetleri tarafından gizlice destekleniyordu. Peki Romanovların Yekaterinburg'dan kaçırılması projesinde rol aldığı konusu? Gülümsedi. Bence doğruydu. Boyle Tobolsk kardeşliğine mensup birçok kişiyle tanışıyordu. Öte yandan harcamalarının ayrıntılı bir listesi de var. Özel evrakı Temmuz 1918 başlarında seyahat, fotoğraf, otel ve giyim için bir kişiye göre aşırı tutarlar harcadığını gösteriyor. Aynı belgeler inanılmayacak oranda uçak ve tren yolculuğu yaptığını da ortaya koyuyor. Kızı Flora hep babasının son anda bir Romanovları kurtarma girişimine önderlik ettiği ileri sürüyordu. Sonucunu bilmemesine rağmen Çar'ın öldüğü gece onu gören en son kişilerden biri olduğunu babasından dinlediğini söylerdi. Buna inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Bu girişim tam da Boyle'un bayıldığı o çılgınca maceralardandı. Gerçekten de tam bu işin adamıydı. Rusya'nın demir yolu sistemi konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olduğu gibi ana hatlar boyunca da casusları vardı. Başka neler biliyorsunuz? Kremlin'den Romanya Kraliyet ailesinin mücevherlerini çıkarırken İrlandalılara özgü sezgi gücünü ve 3000 kilometreyi aşkın bir tren yolculuğuyla kaçma başarısını göstererek yürekliliğini zaten kanıtlamıştı. Bir başka sefer rehine tutulan Roman kral ailesini Bolşeviklerin burnunun dibinden kurtardı. Daha sonra Çar'ın annesi İmparatoriçe'nin kurtarılmasında da rolü var. Katliam gecesi Yekaterinburg'da bulunduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Hiç kuşkum yok. Trenle Bükreş'e kaçtığından da en ufak bir kuşkum yok. Ama bütün bu olaylardaki rolü hep bütünüyle gizli tutuldu. Neden? Üstelik nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Birçok nedeni var. Birincisi, serveti eriyordu ve Rusya'da yitirmek istemeyeceği birçok yatırımı vardı. Öte yandan Kızılların misillemesinden de korkuyordu. Özellikle de tanıştığı ve hiç güvenmediği Troçki'nin. O yüzden bu işlerdeki katkısının üstü güzelce örtüldü. Nereden biliyorsunuz? Boyle'ın Haziran 1918'de kalp krizi geçirdiği ve bir Bükreş hastanesinde tedavi gördüğü anlatılır. Doğru olduğu kesin, sadece zamanı yalan. Ne demek istiyorsunuz? Kalp krizi geçirdiği konusunda hiç şüphe yok. Ama bu Rusya'ya uçakla gitmesinden ve kurtarma operasyonunun dramla sonuçlanmasından sonra Temmuz 1918 sonuydu. Boyle güçlü biriydi ama artık genç değildi. Vücudu bu kadar gerginliği kaldıramadı. Ve 23 Temmuz 1918 günü trenle Bükreş'e vardıktan sonra hemen hastaneye kaldırıldı. Ya sonra? Tanık olduğu vahşetin etkisinden kurtulamadı. Bir daha asla tam olarak düzelemedi. Boyle'un Yekaterinburg'dan hemen sonra çekilmiş resimlerine bakın. Yüzünden anlarsınız. Yüzünde tarif edilemez bir dehşete tanıklık etmiş insan bakışları var. 5 yıl bile dolmadan yıkılmış birisi olarak öldü. Anlattıklarınız doğruysa inanılmaz çabaları neden takdir görmedi? Evans bilginççe gülümsedi. Gördü. Joe Boyle olağanüstü hizmet madalyasıyla ödüllendirildi. Üstelik Kasım 1919'da Buckingham Sarayı'ndaki özel bir törende ödülü veren de Çar Nikolay'ın kuzeni Kral George'dan başkası değildi. O dönemde bu ödül sadece savaşta, ateş altında görev yapan subaylara verilirdi. Yekaterinburg öyküsü Boyle'un hayatında bu tanıma uyan tek örnektir. Kayıtlara göre bu ödülü yaptığı hizmetler için almıştı. Olağanüstü bir onurdu ama kimse yaptığı hizmetlerin ne olduğunu açıklamadığı için sır olarak kaldı. Yeni kralın saygısını kazanmak için ne yaptığını kimse bilmiyor. Evans granit kitabeyi sevgiyle okşadıktan sonra gözlerimin içine baktı. Ben Yekaterinburg'daki o kanlı gecede gösterdiği çaba için olduğundan eminim. 3 gün sonra Letonya'nın başkenti Riga'da Maxim Petrovski ile buluşuyordum. Moskova Devlet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu olan Petrovski, kırlaşmış keçi sakallı cana yakın biriydi. Bir zamanlar İpatyev evinin yıkım çalışmaları sırasında yıkım baş mühendisi olarak çalışmıştı. Artık emekli olmuştu. Eşiyle birlikte Riga'nın dış mahallelerindeki küçük dairelerinde yaşıyorlardı. Ve beni davet ettiği o öğleden sonra hava soğuktu. Başlangıçta konuşmaya pek yanaşmamış ama telefonda İpatyev evi hakkında bir araştırma yaptığını söyleyince benimle görüşmeyi gönülsüzce de olsa kabul etmişti. Armağan olarak getirdiğim Bushmill şişesi açılıp kadehler doldurulunca Petrovski de ısınmaya başladı. Özellikle evin altındaki tüneller söylentisinden bahsetmek istiyordum. ''Tünellerin varlığından eminim.'' dedi bana. ''Eski Yekaterinburg'un altında her tarafa uzayıp giden tünellerin varlığı sır değil. Yıkım esnasında bulduğumuz bir tünel de doğrudan gelip konağın altından geçiyor. Sonra da İset nehrine, kent göletine açılıyordu. Kayaların içinde daha sonra genişletilmiş doğal mağaralar vardı.''
Dögeni'nin kenti bir kale olarak tasarladığı dönemden kalma tüneller değil mi?
Gülümseyerek anlaşılan tarih derzinize çalışmışsınız dedi.
Kadehini yeniden doldurarak ısrar ettim. Evet sonra?
Bütün yıkım faaliyeti sadece bir yıkı güllesi ve buldozerler kullanılarak yürütüldü. Ama asıl dikkat çekici olan o dönem hala KGB başkanı olan Yuri Andropov'un emriyle 27 Temmuz 1977 gecesi büyük bir acele içinde yapılmasıydı. Bodrum'daki tünellerden birine vardığımız anı iyi hatırlıyorum. Bir bölümünde 19. yüzyıl yapılarında gördüğümüz beyaz fayanslardan vardı. İşte Moskova'dan gelenler de tam o sırada ortaya çıktı.
Moskova'dan gelenler mi?
Petrovski kadehindeki viskiyi döndürdü. KGB birden bütün üst düzey yetkilileri arılar gibi her yere saldırdı. Daha sonranın Rusya Başkanı Boris Yeltsin bile bir göz atmaya geldi.
Sahi mi?
Ona yer altındaki geçitlerde özel bir gezinti düzenlemekle görevlendirildim. O gece yıkıma bir süre ara verildi. Güvenlik miğferlerimizi başımıza geçirdik, elektrik fenerlerimizi aldık, Yeltsin ve KGB yetkililerini tünellerde gezmeye götürdüm. Aslında tünel o uğursuz infaz odasının yanında tuğla örülmüş depodan başlıyordu. İnfaz odası dedikleri küçücüktü, 4 metreye 5 metre gibi. Oraya 22 kişinin tıkıştırıldığına, yarısının ellerindeki tabancaları ateşlediklerine inanamıyorum. İnfazcılardan bazılarının seken kurşunlardan ölmemesi de inanılacak gibi değil. Oysa resmi raporlara bakılırsa içlerinden biri yaralanmış. Kadehini avuçlarının arasında çevirdi. İndikçe yaşanan heyecanı özellikle hatırlıyorum. Yeltsin tünelle çok ilgileniyor gibiydi. KGB bana olanlardan hiç kimseye söz etmememi söyledi. Daha sonra yıkım raporlarında da ziyaretçilere hiç değinilmemesini çok tuhaf buldum.
Yüzüme kararsızca baktı.
Sanırım şimdi anlatmanın bir sakıncası yoktur. Yani bu kadar zaman geçtikten sonra. Her neyse zaten 80'imi aştım. O domuzlar bana ne yapabilir ki?
Hatırladığınız başka bir şey var mı?
Sadece tünelleri gezerken üst düzey bir KGB yetkilisinin elindeki notlara baktığını, eski belgelerin fotokopileri gibi şeylerdi ve Yeltsin'e kaçış yolu dediğini açıkça işittim. İşitince kulak kabarttığımı hatırlıyorum. Aslında hepsi bu kadar. Gezi bitince Yeltsin elimi sıktı, herkes işinin başına döndü ve tünelleri molozla doldurmam söylendi. Daha sonra konağın olduğu yerde bir kilise yapılacaktı. Kan Kilisesi adlı bir yer. Konuşmasını bitirdiğinde şişe yaralanmıştı. Petrovski biraz sendeleyerek kalktı, yüzü kıpkırmızıydı.
Hatırladığınız başka bir şey var mı diye sordum. Önemli olabileceğini düşündüğünüz bir ayrıntı, herhangi bir şey demek istiyorum. Zihninizde yer etmiş en küçük bir kırıntı bile araştırmam için çok önemli olabilir.
Çenesini kaşıdı. Sadece KGB'nin merakının bu kadar yoğun olmasına şaşırmıştım. Sanki bir tarih dersiymiş gibi, sanki tünellerin her karışını incelemek istiyorlarmış gibi.
Sizce bunun nedeni neydi?
Omuz silkti, Tanrı bilir. Bana zaman ayırdığı için teşekkür ettim. Beni kapıya kadar geçirdi. Vedalaştık, merdivene yönelmek üzereyken Petrovski arkamdan seslendi. Bir şey daha vardı. Önemli olduğunu sanmam ama herhangi bir şey demiştiniz.
Evet.
Tünelin bir bölümünde metal bir kule vardı. El fenerimle yakından bakınca üzerindeki duvara beyaz boyayla çiziktirilmiş belli belirsiz bir işaret gördüm. KGB yetkilileri çok ilgilendi ve resimler çektiler.
Sonra ekledikleri bütün vücudumu ürpertti. O işaret neye benziyordu?
Svastika'ya. Daha doğrusu ters çizilmiş bir svastikaya.
Vadim Fomenko bir zamanlar KGB'nin resmi tarihçilerindendi. Görevinden istifa edip komünist rejimin en amansız muhaliflerinden olunca bu suçu yüzünden Gulag'da 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Ama bütün bunlar 40 yılı aşkın bir süre önceydi ve 70'lerinin sonuna gelmiş bu sıska tuhaf adam artık Romanovların katli konusunda hayatta kalmış en yetkin uzmanlardan biri olarak tanınıyordu. Kızıyla birlikte yaşadıkları Stockholm'de bir kahve için buluşmaktan mutlu görünüyordu. Fazla çabaya gerek kalmadan Fomenko'yu İpadyev evinin komendantı Yurovski ve onun Romanovların infazı konusunda verdiği ve ailenin tüm üyelerinin öldürüldüğünü iddia ettiği resmi rapora yönlendirdim. Fomenko sözüne o akşamla ilgili raporuna belirli bir kuşkuyla yaklaşmak lazım diye başladı. Yurovski çok hilekar biriydi. Romanovları hiçbir tehlike olmadığına inandırmak için yaptıklarıyla ciltler dolar. Olanlar konusunda anlattıklarını defalarca değiştiren namussuz bir yalancıydı. 1918'de Moskova'ya gönderdiği raporda anlattıklarını 1920'de değiştirdi. Hatta kurbanların sayısında bile yanıldı. 1922 ve 1934'te iki yönü öykü daha anlattı. Sizce bu değişikliklerin nedeni neydi?
Yaşlı adam güldü. Yalancıların belleğinin güçlü olması gerekir ama Yurovski onlardan değildi. Moskova'nın 1921'deki resmi açıklaması bile onunkinden farklıydı.
Gözlerimin içine baktı.
Aslında bütün bu 60 yıllık süre boyunca Moskova'nın, Yurovski'nin mezarların yeriyle ya da cesetleri nereye sakladıklarıyla ilgili anlattıklarını bir kez bile araştırmaya kalkmamasını şaşkınlıkla karşılıyorum. Sizce de gerçekten tuhaf değil mi?
Neden araştırmamış olabilirler?
Kim bilir, omuzlarını silkti. 1921 Moskova açıklamasını da sayarsak, 5 farklı anlatı olması bana bir yerde bir tuhaflık olduğunu düşündürüyor. Tabii Yurovski için yalan söylemek doğaldı. Tıpkı Romanovlara yalan söylerken olduğu gibi.
Olanların örtbas edildiğini mi söylüyorsunuz?
Bir bakıma. Kabul etmek gerekir, Romanov konusu baştan beri entrika ve komplolarla anlatılır oldu. Baştaki soruşturmacılardan en az 5'i çok kuşkulu koşullarda can verdi. İçlerinden biri Ivan Sergeyev adlı bir yargıç, soruşturmalarının onu Anastasya'nın ölümden kurtulmayı başardığı sonucuna götürdüğünü bir gazeteci açıkladıktan sonra öldürüldü. Anlaşılan birileri onu susturmak istemişti.
Arkasına yaslandı.
KGB arşivlerinde çalışırken bazı dosyaların Moskova'daki gizli parti kütüphanesinde saklandığı yolunda söylentiler duydum. İmparatorluk ailesinden ve yabancı ajanlardan söz eden bir ya da daha çok çocuğun hayatta kaldığına değinen raporlar. İnfazlardan sonra ortalıkta her türlü söylenti ve dedikodu dolaşıyordu ve bunlardan en ünlüleri Anastasya'nın kaçarken yardım gördüğünü iddia ediyordu. Anastasya adının dirilen ya da yeniden canlanan anlamına gelmesini hep talihin tuhaf bir cilvesi olarak gördüm.
Duraklayıp bir soluk aldı.
Bir de o ünlü gizemli tren hikayesi var tabii. Katliam sabahında sabah 3'ü biraz geçe gar şefi bir çeşit olaydan sonra perdeleri kapalı bir trenin hareket ettiğini kaydetmiş. Sonraki bütün yıllar boyunca hiç kimse o trenin nereye gittiğini soruşturmayı bile başaramamış. Ya da trende kimlerin olduğunu. Tren kelimenin tam anlamıyla göğe çekilip kaybolmuş.
Uzman görüşünüze göre Romanovlardan herhangi biri hayatta kalmış olabilir mi?
Sorumu eğlenceli bulmuş gibiydi. Bu soru kaç kere sorulmuştur. Size gerçeği söyleyeyim mi?
Evet.
Gerçekten bilen kimse yok. Uzmanlar bile. Mantık ve DNA örnekleri aileden hiç kimsenin kurtulmuş görünmediğini söylüyor. Anastasya'nın durumu kesinlikle belirlenmemiş de olsa, bulunan kemiklerden hiçbiri onun yaş profiline tıpatıp uymuyor. Ve bir sürü uzmanın dediğine göre %100 doğru olmadıkça DNA bir anlam taşımıyor. Onun dışında her şey ihtimalden öteye gitmez. Bir Alman mahkemesi yüzlerce sayfa tutan bir kararla Anastasya'nın ölümünün reddedilmeyecek biçimde kanıtlanmasına imkan olmadığını açıklamıştı.
Söyleyeceklerinin altını çizmek ister gibi öne eğildi. Aldığı yaralara rağmen o gece kurtulmak için en az 3 fırsatı olduğu belgelendi.
Görgü tanıkları öldüğünü sandıkları sırada 2 kez kımıldadığını ve inlediğini anlatıyor.
Soluklanmak için durdu.
O gece komendantın son derece şaşkın olduğunu da biliyoruz. Üstelik içki de içmişti. Aslında infazcılardan çoğu infazdan önce olmasa da sonrasında kör kütük sarhoştu. Bir düşünün, bütün o ateşten sonra her yer kana bulanmışken korkunç bir kargaşa yaşanmış olmalı. Havadaki barut dumanı yüzünden soluk alınamıyor, kan ve vücut sıvaları odanın zeminini kaplıyor. Yarı sarhoş nöbetçilerin kulakları silah patlaması yüzünden uğulduyor, gözleri dumandan yanıyor olmalı. Komendant bile kendini çok rahatsız hissettiği için katliamdan sonra yarım saat uzanmak zorunda kaldığını, bu sürede de kurbanların başında kimsenin bulunmadığını itiraf etti. Gerçekten de nöbetçilerden hiçbiri cesetleri ormana taşıyacak durumda bile değildi. Bu işi başkalarına yaptırdılar ama komendant da katıldı. Dediğim gibi ölü sayısını bile karıştırdı.
Yani kaçmanın imkansız olmadığını söylüyorsunuz.
Pek mümkün görünmüyor ama savaş zamanı hiçbir şey imkansız değildir. Komendant 2 kere Anastasya'nın işini bitirmek zorunda kaldıklarını söylüyor.
Omuz silkti.
Pekala, işini bitirdikleri gerçekten de o muydu? Muhafızlar öldüğünden emin olacak kadar ayık mıydı? Anastasya orada olmasa bile eksikliğini fark edebilirler miydi? Üstelik kızların el konulmasını önlemek için giysilerine ve çamaşırlarına diktikleri değerli taşlar vardı. Hatta muhafızlar bu mücevherler yüzünden ölmelerinin bu kadar uzun sürdüğünü iddia ediyordu. Kurşunları ve süngüleri giysilerini delip geçememişti. Sanki üzerlerinde kurşun geçirmez yelekler var gibiydi. Cesetleri yok etmekle görevlendirilmiş olanlar bile birbirinden bütünüyle farklı şeyler anlattı. Bazıları cesetlerin un ufak edilip toza ve kemik parçacıklarına dönüştürüldüğünü söyledi. Oysa bulunan iskeletler neredeyse eksiksizdi. Bir de çardan geriye kalanlar üzerinde tartışma var. Bir zamanlar başarısız bir suikast girişimine uğramış, başından çok ciddi bir kılıç yarası almıştı. Oysa çarın olduğu iddia edilen kafatasında böyle bir yara izi yok. Şaşırtıcı bir gizem.
Fomenko artık kendini bütünüyle kaptırmış, anlattıklarının keyfini yaşamaya başlamıştı.
Yurovski'nin katliamla ilgili ifadeleri bile ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Ya da bana kalırsa veya tam olarak ne zamandı bilmiyorum. Ve hatırlayabildiğim kadarıyla gibi kuşkulu cümlelerle dolu. Bütün bunlar bana bu adam hiçbir şeyden emin değil kanısı veriyor. Raporları boşluklarla dolu.
Öyleyse sizce gerçekte ne oldu?
Omuz silkti. Bana kalırsa ya konakta ya da dört kardeş maden sahasına giderken yolda sonradan örtbas edilmesi gereken tuhaf bir şeyler oldu. Ne olduğunu öğreneceğimizi hiç sanmam.
Neden?
Çünkü o dönemle ve katliamla ilgili hala gün yüzü görmemiş, bana kalırsa hiçbir zaman göremeyecek dosyalar var.
Bunca yıl sonra bile mi?
Dikkatle bir parmağının ucuna dokundu. Birincisi KGB ve onun mirasçısı her dönem devlet içinde devlet olmuştur. Tanrı aşkına Rusya'yı şimdi yine onların benzerleri yönetiyor. 10 yıllar boyunca ülkede ve ülke dışında gerçekleştirdikleri cinayetlerden kaçını kabul ettiler? Hiçbirini. Onların işi sır saklamak. ikinci parmağına dokundu. İkincisi eskinin böylesine kanlı bir olayını canlandırarak arı kovanına çomak sokmak isteyeceklerine gerçekten inanıyor musunuz? Düşünsenize, bugüne kadar Lenin'in belgelerinin tümünü bile açıklamadılar. Biraz durup ekledi. Öğrendiğim bir şey varsa o da Rusya'da her şeyin mümkün olduğudur. Tıpkı matruşka denen Rus bebekleri gibi sonuna geldiğine inanıp açarsın, içinden bir yenisi çıkar.
Sizce bu işin dibine hiç inilemeyecek mi?
Belli belirsiz gülümsedi. Hayır, inilmeyecek. Ama 1920'de Amerika'da yayımlanan ilginç bir küçük kitap hatırlıyorum. Adı Çarı Kurtarmak idi. Kötü yazılmıştı ve o gece olanların gerçeğini açıklamak iddiasındaydı. Oysa Amerikan hükümeti müdahale etti ve yayın hakkının iptaline gitti. KGB'deyken kitapta anlatılanlardan bazılarının gerçeğe yakın olduğu konusunda üstü kapalı rivayetler duymuştum. İlgileniyorsanız bir araştırın.
Mutlaka araştıracağım.
Biraz sonra Fomenko'nun kızı babasını eve götürmeye geldi. O önümüzden otoparka doğru yürür, bizi son sözlerimiz için baş başa bırakırken, hiç Leonid Yakov adlı birinden bahsedildiğini duymuş muydunuz diye sordum. Bilgiççe gülümsedi. Evet, Yakov'u tabii duydum. Mihail Yakovski ya da Vasil Yakov olarak da bilinir. Tutuklanmaktan kurtulmak için eskiden Bolşeviklerin yaptığı gibi bir sürü takma isim kullanıyordu. Hakkında epey öykü anlatılırdı.
Ne gibi?
Romanovların infazını denetlediği, burası doğru, ve kurtarma girişimlerini ezdiği. O günden sonra Lenin'in gözdesiydi ve yanlış yapması söz konusu olamazdı. Ama söylenenlere göre Yekaterinburg'dan sonra hevesini yitirmiş, sonra gözden kayboldu ve 1976'da Moskova'da öldü. Kızının Volvo'sunun yanına geldiğimizde Fomenko elini uzattı. Çok zevk aldım doktor. Umarım anlattıklarım yararlı olmuştur.
Son bir soru. Sözünü ettiğiniz yabancı plan. Komendant Yurovski bunun infazı nedenlerinden biri olduğunu iddia ediyordu. Burada gerçek payı var mı?
Aslında katliamdan sadece saatler sonra Lenin'e ciddi bir kurtarma girişiminin önlendiğini bildiren bir telgraf gönderilmişti. Komendant da 1938'de ölmeden önceki bir mülakatında o gece aileyi kurtarmak için bir girişim yapılacağından haberdar olduğunu, o girişimin başarıya ulaşmasına ramak kaldığını anlatmıştı. Ama bu mülakat basılır basılmaz geri çekildi. Yapan gazeteci de ortadan kayboldu.
Ne demek istiyorsunuz?
Gazeteci Stalin'in tasfiye hareketleri sırasında öldürüldü. Esrarı eklenecek bir ipucu daha. Komendant Yurovski'nin de kısa süre sonra mide kanserinden ölmesi doğrusu çok uygun oldu.
Gülümsedi.
Bütün anlatılanlar o katilin ölüme ıstırap çekerek gittiğini söylüyor.
37. ayrımın sonu. Sayfa 491.